adımız ve
uyumluluğumuz.
Hayatın sesleri. ...15.05'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve birlikteliğimiz başladı. Hayatın seslerine hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcılarınız Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar... ...yayınımızı sizlere ulaştıran Ayhan Taşçı ve ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. Hayati sesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın adları. Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinleyelim.
Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa hepsini bu akşam çal benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı bende, birkaç sitem daha kal benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı bende, birkaç sitem daha kal benim için.
Duyup da
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuyla sizleri hemen tanıştıralım. Küratör Sayın Rahmi Çöendez bizlerle birlikte, merhabalar, hoş geldiniz. Evet, başkent sanat dolu günler yaşayacak artık 28 Nisan 6 Mayıs tarihleri arasında. Yerli ve yabancı sanatçıların da katılımıyla Bilkent Sanat Festivali başlıyor. Sanat dolu günlerimiz başlayacak. Siz de bu festivalin küratörü olarak stüdyomuzdasınız. Neler söyleyeceksiniz festivalle ilgili? Geçen yıl ilkiydi sanıyorum. Evet. Nasıl geçti geçen yıl? Bu yılki beklentileriniz neler?
4 yıl önce oluşan bir hayaldi bu. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdik ve çok güzeldi. Bir prova festivaldi benim adlandırdığım, ama festivalin sonucunda aldığımız sonuçlar ve duyumlar bunun bir prova olmadığı yolundaydı. Çok güzel geçti geçen sene. Geçen sene 5 yabancı sanatçı katılımı vardı. Bu sene 17 sanatçı. Toplamda 55'e yakın heykeltıraş ve ressamın katılacağı bir festival olacak. Tabii Ankara sanatın da başkenti olsun diye büyük çabalar sarf ediyoruz yıllardır. Çünkü Ankara'ya biliyorsunuz diplomatik giriş ve çıkış, evet, çok fazla. Bu yüzümüzü gösterelim istiyoruz. Güzel bir kaynaşma, güzel bir festival olacak. Dop dolu olacak, çok canlı olacak. 9 gün sürecek. Bunlar heyecan veriyor tabii. Yorucu ama çok heyecanlı.
Şimdi tabii festivalin kapsamına geçmeden önce dediniz ki 4 yıllık bir hayalin evet, ürünü olarak ortaya çıktı. Birazcık o geçmişten bahsedelim. Nasıl, ne amaçla yola çıktınız acaba?
Ben zaten yıllardır bir sanat sokağında, bir sanat sokağı oluşturdum. 10 yıldır, yaklaşık bu yıl 10. yılım ve Ankara'ya gerçekten bir şeyler katma değerler kattığımı farkındayım. Evet. Her duvar bir orijinali hak eder diye yıllardır söylüyorum. Bu benim mottomdur. Ankara'da yaklaşık 130'a yakın sanat galerisi var ve insanların resme karşı bayağı bir duyarlılığı var. O konuda çok iyiyiz. Daha da iyi olsun diye çok uğraştım. Resim her kesime girsin. Koleksiyonerleri alıştıralım dedim. Bilhassa çocukları. Dünyada belki ilk çocuk müzayedesini ben yaptım. Yeni Nesil diye bir olay ortaya çıkarttık. Gençlere büyük destek verdik. Derken 2015 yılında Atina'da bir festivale davet edildim, ama gördüğüm zaman biz bundan daha iyisini yaparız dedim ve yaptık gerçekten.
Hı hı. O festival sizi...
Evet, Kamçıla'da.
Kamçıla'da, evet.
Kamçıla'da o festival beni. Ben bunun çok iyisini yaparız, bizdeki sanatçılar hiç aşağı değil dedim. Ama uluslararası boyutta olmasını istedim, çünkü yurt dışında birçok sanatçıyla çalışıyorum. Hiç kimse hayır demedi, çok güzel bir katılım vardı. Bu sene düşünün, Umman Sultanlığı'ndan... Ukrayna'ya, Rusya'ya kadar bir yelpaze içerisinde, Yunanistan da buna dahil, komşularımız Azerbaycan.
Şöyle çok geniş bir
geniş yelpaze. Bir yelpazede bir, evet, hatta bunlar sabah saat 11'den akşam saat 8'e kadar biraz da performans göstererek insanlarla kaynaşarak hoş bir şey olacak, bir görsel olacak.
Mutlaka. Peki neler var festivalin kapsamında? Nasıl bir festival olacak?
Festivalimiz 9 gün sürecek. 9 gün boyunca konferanslar, workshop çalışmaları, ama sürekli workshop çalışmaları.
Herkes katılabilecek mi bu çalışmalara?
Bu çalışmalara tabii arzu eden insanlar da katılıp sanatçılarla hem söyleşi yapabilir hem de eline bir fırça alabilir tabii, hı hı, ki. Sosyal sorumluluk projesi bunun. Var bir tarafta. Evet.
Nedir o proje?
Engelli çocuklarla, engelli, hı-hı, çocuklara yönelik bazı çalışmalar yapılacak. Şöyle, Rotary işbirliğiyle yaptığımız Serçef ile beraber işbirliğinde bulunduğumuz bir proje bu. Orada ressamlar yaptıkları resimleri arzu ederlerse bağışlayabilecekler ve müzayede kanalıyla bu engelli çocuklar için, fiziksel engelli çocuklar için bir müzayede şeyle katkıda, bağışta bulunulacak. Bunlar yapılacak. Çocuklar için atölyeler, çocuk atölyeleri var. Yani çok kapsamlı, çok değişik. Çok güzel dans gösterileri, söyleşiler, müzikler, dop dolu heyecanlı bir festival olacak. Amacım zaten herkesin duyup gelmesi bu festival.
Evet. Şimdi çocuklar dediniz. Çocuklar çok önemli dediniz. Özellikle sanatla tanışmaları anlamında. Çocuklar için neler var? Sadece atölye çalışmaları mı olacak?
Atölye çalışmaları var. Ama bu görsellik ve biz sanatçı seçiminde de, sanatçılarda da özellikle böyle bir vurgu var. Hepsi çocuklarla çok güzel diyalog kurabilecek sanatçılar geliyor. Yani çocuklar
çocukların
için böyle...
yaş grubu her
yani
yaşta.
Her yaş grubunda çocuklar ilgi alanlarında, yani resim tabii ağırlıklı, hı-hı, olmak üzere, hoş vakit geçireceklerine inanıyorum. Çünkü biliyorsunuz bizim jenerasyonumuz koleksiyoner ruhludur. Biz zamanımızda en ufak günümüzde özel hediye pul defter alırdık, herhangi bir şey biriktirme vardı bizde tutku. Şimdiki çocuklarda teknoloji tutkusu var.
Evet.
Bunu birazcık bu görselliğe kaydıralım. Onlara resmi sevdirelim, heykeli sevdirelim, plastik sanatları sevdirelim diye uğraşıyoruz.
Evet, aslında çocuklarımız bu anlamda gerçekten istekliler. Belki de yetenekliler ama maalesef biz onları o konuda çok fazla törpüleyemiyoruz, yönlendiremiyoruz herhalde. Onları ellerindeki o teknolojik aletlerle neyse ki baş başa bırakıyoruz. Çocuklar kağıdı kaleme aldıkları andan itibaren bir şeyler çizmeye başlıyorlar aslında.
Vallahi teknolojinin faydası var ama fiziksel olarak ve ruhsal olarak bence evet, çok büyük de zararı var. Çocukları biraz koparmak lazım onlardan. Ama ben görüyorum bazı velileri, yani çok duyarlı aileler de var. Çocuklarını gezdirmeyi, dolaştırmayı. Mesela ben Türkiye'de ilk defa bir çocuk galerisi açtım. Çocukların boyuna göre standlar yaptım. O tamamen bir babanın küçük bir kızını resmi tanıtırken, sevdirirken, tarif ederken çocuğun dönüp de babacığım çok güzel ama boynum ağrıdı demesi ve babasının ona dönüp de senin boyuna göre düşünmemiş tabii bu galeri demesiyle ben çocukların boyuna göre galeri yaptım.
Evet.
Yani önemli, çocuklarda renk sevgisi var zaten biliyorsunuz. Evet. Dokunma duyusu çok gelişmiştir onlarda. Bunları birleştirip böyle bir festival içerisinde onlara da yer verdik.
Evet, ne güzel. Peki gençlerin ve büyüklerin ilgisi nasıl?
Bizim jenerasyonumuz zaten koleksiyoner ruhludur. Büyüklerin ilgisi tabii ki çok fazla. Bir de biliyorsunuz Ankara diplomatik bir bölge olduğu için yabancının ilgisi çok fazla. İnanılmayacak kadar. Ve bizim sanatçılarımız çok iyi. Maalesef keşfedilmemişler de var. İşte bu festivalde bazı şeyleri ortaya çıkarıp insanlara ulaşılabilir yapmaya çalışıyoruz.
Ne güzel. Peki neler var? Şöyle festivalin birkaç gününden söz edebilir misiniz lütfen?
Şimdi 28 Nisan'da başlayacak. Atölye çalışmaları her gün olacak. 6 Mayıs'a kadar devam edecek. Festival
Bilkent
sırasında
Center'da.
Bilkent Center'da, evet. Bilkent Alışveriş Merkezi'nde yapılıyor. Bu oranın zaten altı Bilkent Sanat Sokağı olarak adlandırılır. Bu geçen sene dediğim gibi Bilkent Sanat Festivali'ydi. Ama bu sene Ankara'nın festivali oldu. Ama önümüzdeki sene belki Türkiye'nin dünyanın festivali diye adlandıracağız.
Ne güzel, umarız
çünkü
öyle olsun.
Gittikçe büyüyen bir aileyiz. Dediğim gibi 5 yabancı ile 17 yabancıya çıktık bu sene. Geçen sene 40 sanatçı vardı. Bu sene 60'a yakın sanatçımız var. Bunlar çok önemli. Dans gösterileri olacak. Çocuklarla gençlerle ilgili gösteriler olacak. Sürekli bir müzik dinletisi olacak ve konferanslar olacak. Çok önemli konferanslar olacak. İşte Babür Kerim İncedayı var. Tasarım sanatçısıdır kendisi. Endüstri ve tasarım. Kendisinin bir konferansı olacak. Uygarlıklar ve tasarım süresiyle ilgili. Ender Güzey'in konferansı var ki kendisi Ender Güzey Müzesi Artiel'in sahibidir. Ve bütünsel sanat konusunda. Ankaralı çok önemli sanatçıların performansları var. İşte Haluk Evitan gibi, Sabri Akça gibi. Mesela onur sanatçısı seçiyoruz bu yıl, bir heykeltıraş. Burhan Alkar, müthiş bir heykeltıraş. 90'lı yaşlarında ama çok büyük izler bırakmış Türkiye'de. Onu onur sanatçısı olarak kabul ediyoruz. İşte konferanslarımız, müzik dinletilerimiz ve performans ama çok önemli bir de magazin şeyimiz var. O da efendim Ukrayna güzelimiz geliyor.
Oo, evet.
Ukrayna güzeli katılıyor 3 gün ama 3 gün habercilik yapacak.
Hmm.
Evet. İnsanlarla Rusça, İngilizce ve Türkçe röportajlar yapmak istiyor sanatçılarla.
Sanat üzerine.
Sanat üzerine sanatçılarla. Ve Hikmet Çetinkaya'nın bir performansı sırasında onun gelincik temalı kreasyonundan bir defile sunulacak. Biliyorsunuz gelincik adam olarak adlandırılır,
evet.
Ve yurt dışında bizi çok iyi temsil eden bir sanatçımız. Hikmet Hoca da burada bizim yol arkadaşımız.
Ne güzel. Ne güzel yol arkadaşlarınız var. Çok hoş, çok güzel. Ankara, evet, gerçekten sanat dolu günler yaşamaya hazır. Ayın 28'inden itibaren
başlıyor.
9 gün boyunca. Peki şimdi festival programına dinleyicilerimiz, Ankara'da yaşayan dinleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler acaba?
Festival programına şu anda hazır bizim web sitemiz var. Bilkent Art Fest .com'dan ulaşabilirler. Aynı zamanda da Bilkent Art Fest diye Face'de, sosyal medyada da adreslerimiz var. Ulaşabilirler ama biz gazetelerde olsun, basında olsun buna bir hayli yer vereceğiz. Bilkent Sanat Sokağı'na geldikleri zaman şu andan itibaren program hazırlıkları oluyor. Yani yolları düştüğü zaman mutlaka kendilerini bir güzelliğin içinde bulacaklar.
Evet, mutlaka. Tabii sadece Ankaralı sanatseverleri değil, Ankara dışından da bekliyorsunuz herhalde.
Hem bekliyorum hem de radyonuzun, TRT'nin Sesi Radyosu'nun ne kadar uzaklara eriştiğini de biliyorum. Onun
evet,
için şunu da
bir tarafına.
Şunu da söylüyorum. Festivallerin geleneksel olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Gelecek seneki takvimimizde hazırlanacak yurt dışında yaşayan Türk sanatçılarla da açık davettir bu. 2019'u da ajandalarına yazsınlar. Bu aylarda yine bir festivalimiz olacak. Yurt dışından kendi Türk sanatçılarımız da gelmesini istiyorum. Çok çok değerli sanatçılarımız var şu anda yurt dışında.
Peki hiç bağlantı kurdunuz mu?
Tabii
onlarla?
Tabii ben tabii
kurduk. Radyomuz aracılığıyla mı böyle bir duyuru yapıyorsunuz?
Kendilerine iletişim haricinde dahilinde olduğumuz sanatçılarımız var ama gözden kaçırdıklarımız da var. Bilemediklerimiz de var. Yani evet. Onlara da radyonuz aracılığıyla tabii ki.
Ya da ben de katılmak istiyorum diyen orada yaşayan
olabilir. Tabii. Bilkentartfest.com'a başvurabilirler, yazabilirler. Biz seçimimizi yapıyoruz zaten ama arzu ediyoruz yani insanları.
Peki
burada
bu seçimleri ne zamandan itibaren yapıyorsunuz? Bu festival bittikten
festival
sonra
bitiminden
önümüzdeki yıl
sonra
için hemen başlıyor musunuz?
Hemen başlıyoruz hazırla. Bu sene bilhassa öyle yapacağız. Hı-hı. Çünkü çok çok önemli bu. Son anda program dışı daha önce haberimiz olmadı diyen çok değerli sanatçılarla karşılaştık ama bizim de bir kontenjanımız var tabii.
Evet.
Mecburen bir bütçemiz var belli olan. Onun için bu seneden itibaren hazırlık yapacağız.
Evet, ne güzel. Gerçekten kutluyoruz. Böyle bir festivalin içerisinde olmak da çok keyif verici olsa gerek. Ankaralı sanatseverleri dolu dolu bir festival bekliyor 28 Nisan'dan itibaren 6 Mayıs'a kadar.
6 Mayıs'a kadar.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Stüdyo konuğumuz olduğunuz için, bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun. Daha detaylı bilgileri internet sitemizin adresini verelim. Dinleyicilerimiz yine oradan ulaşabilirler.
Bilkentartfest.com'dan ulaşabilirler. Ben çok teşekkür ediyorum sanata verdiğiniz destek ve değer için.
Biz teşekkür ediyoruz. Sizin gibi küratörlerimiz olduğu sürece biz de Ankaralılar olarak sanata doyacağız diyelim ve tekrar teşekkür edelim. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, küratör Sayın Rahmi Cüvendes, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Konuğumuza teşekkür ederken yeniden müziğe dönüyoruz.
Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünür. Ezrail'in gelir kendi, ne vader ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünür. Thank you. dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi. Sayılı günler tükendi, yolun sonu görünür. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor.
Sihirli sözcükler. Türkiye'de saatlerimiz 15.27'yi gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Sihirli Sözcükler bölümünde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay'la birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi. Evet, bahar geldi.
Evet.
Hava ve mevsim değişikliğiyle birlikte bir bahar yorgunluğu yaşıyoruz hepimiz.
Evet,
dolayısıyla evet. Da bahar başımıza vurdu demeye başladık galiba. Bahar başımıza vurur mu?
Vuruyor. Vurmaz mı? Vuruyormuş. Şairler ve yazarlar da aynı fikirde. Geçen yıl da aşağı yukarı bu haftalarda geldi bahar ayları demiştik biz.
Evet.
Bu yıl biraz daha yoğun yaşıyoruz zaten. Bilmiyorum dinleyicilerimizin bulunduğu ülkelerde durum nasıldır ama bizde çok hızlı bir yaza geçiş,
evet,
var. Onun getirdiği bir yorgunluk da var.
Daha sonrasında da sıcak başımıza vuracak galiba.
Herhalde yaz başımıza vurabilir. Biz tabii daha çok işin sözcüklerle, edebiyatla, dile gelişiyle baharın ilgilendik. Her ne kadar Ankara'da olsak da ben geçen hafta gidip yerinde tetkik ettim efendim. Erguvanlar açmış.
Öyle mi?
O yüzden de biraz Erguvan zamanından bahsetmek istiyoruz.
Evet, çünkü mevsimi itibariyle bahar.
Evet.
Erguvan deyince bahar, bahar deyince Erguvan.
Ve tabii İstanbul.
Evet.
Çok bu tür nasıl söyleyelim sembolleri çok fazla kullanan, çok fazla dile getiren bir ülke değiliz. Bugün bir kez daha idrak ettim ki bir başka memlekette Erguvan gibi bir simge olsa herhalde biz bile o ülkeden çıkıp gelen o simgeyi yakamıza rozet gibi takabilirdik. Oysa Erguvan ve İstanbul bambaşka bir derinliğe sahip. Hemen söyleyelim, bu sabah şöyle karıştırırken bakarken bir TRT belgeseline denk geldim. Orada şöyle bir ifade var. Napolyon demiş ki eğer dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Ve İstanbul'da da Erguvan zaten çiçekleriyle meşhur İstanbul.
Evet.
Laleleri, gülleri, mor salkımları. Ve tabii Erguvan.
Hepsinin de ayı farklı farklıdır,
evet, evet,
değil
birbirlerini
mi?
Birbirlerini takip ediyorlar.
Takip ederler.
Yaz sonuna kadar. Erguvan'ın da şöyle bir özelliği var. Erguvan sadece biz İstanbul deyince tabii daha çok Osmanlı'yı ve bizim tarihimizdeki ağırlığını belki hatırlıyoruz ilk önce. Fakat Erguvan daha çok Bizans'la kendini göstermiş. Bugün hala geçerliliği olan Kraliyet Moru'nun sebebi İstanbul Erguvanları. Yakın tarihte Avrupa'daki kraliyet ailelerini anlatan diziler çok seviliyordu, takip ediliyordu çeşitli ülkelerde. Mesela o dizilerde kullanılan ve taht arkalarına asılan mor kraliyet armalı gösterişli nasıl söyleyelim örtüler,
hı hı,
aslında İstanbul Erguvan kaynaklı bir geçmişe sahip. O kadar ki Bizans döneminde Erguvan sadece Bizans kraliyet ailesinin kullanabileceği bir renk ve veliaht prenslerinin doğduğu ve büyüdüğü odaları erguvan rengine boyatıyorlar. Sonrasında Osmanlı'ya geçtiği zaman İstanbul erguvanlarıyla devam ediyor barışıklığı. Osmanlı döneminde de erguvan bu sefer özellikle belli bir dönemde bir şairin dediği gibi Orhan Veli'nin çıldırasıya açan bir ağaç olduğu için insanı deli eden çıldırasıya çiçeğe duran bir ağaç olarak tanımlamış. Birdenbire çiçek açıyor erguvan. Çok kısa bir dönemi var. Açtıktan sonra da iki buçuk hafta içerisinde bir ağaç tamamen yaprağa dönüyor. Gördünüz, göremediniz, kayboluyor. Kayboldu. Hiç yaprağı olmayan, yekten sadece çiçek buketi gibi sadece çiçek olan, kendi rengine, kendine has rengine sahip, erguvani anılan, yani biz mor diyebiliriz belki ama tam yetmez. Belki bilmiyorum dinleyicilerimiz arasında hiç görmemiş olan var mıdır ama leylak renginin biraz daha pembemsi, mavimsi bir rengi diye tarif edilebilecek bir renk. Çok hızlı çiçek açıyor. Açtıktan sonra iki buçuk hafta içerisinde tamamen çiçeklerini döküp yaprağa dönüyor. Aslında bir baklagil.
Evet, sürekli İstanbul'a mı gitmek lazım erguvanı görmek için mevsiminde?
Şöyle bir özelliği varmış erguvanın. Evet, biz şu anda İstanbul'a gitmeliyiz. Ben geçen hafta İstanbul, Yalova o taraflardaydım. Hı-hı. Sahilde çok güzel açmışlardı gerçekten. Bu yıl biraz erken açmışlar. Yaz, bahar erken gelmiş, yaza dönüyoruz hızla. Şöyle bir özelliği var erguvanın. Dallarında nem istiyor ama kökünde su istemiyormuş. O yüzden de sahil kenarında ama biraz kıraç topraklarda çok sulanmayan, hatta çok sularsanız ölür diyorlar. Çok sulanmayan, zemininde su olmayan toprakta ama dallarında nem istiyor. O yüzden Boğaz, İstanbul Boğazı bu ağaç için yaratılmış gibi.
Evet, zaten ömrü de 3 hafta filan.
Evet, açıldığı zaman çiçeklerinin 3 hafta. 20 Nisan en erken açışı. 15 Mayıs sonrasına kalması da pek beklenmiyor.
Mayıs sonrası laleler geliyor,
evet,
zaten.
Evet, laleler geliyor. Sonra işte erguvanla mor salkım peş peşe. Sonra laleler, sonra güller artık. Yahya Kemal'in dediği gibi o da bir şiirinde diyor ki ben gülden yandım. Özlemem vaktini daha daha kızaran erguvanın. Yani evet. Hani her çiçek döneminin şairi tabii... O duygusallık romantizmle de birleştirmiş. Şairi bir dertten, gönül derdinden başka bir derdine saldığını görüyoruz. Evet. İstanbul'da edebiyatçıların, şairlerin de çok hem Orhan Veli'nin dediği gibi o çıldırasıya birdenbire açan çiçekleriyle hem de İstanbul'a has, İstanbul'un tarihine çok özgü olduğu için çok cezbeden bir simge. O nedenle de edebiyatta çok yer almış. Ziya Osman Sava'nın meşhur bir kaç dizesi var. O diyor ki düşünceli yürürken bir yol dönemecinde çıkacak önümüze beyaz dallarla bahar. Hatırlatacak bize şen çocukluğumuzu, erguvanlı bir bahçe, mor salkımlı bir duvar.
Evet.
Çocukluğunu İstanbul'da geçirmiş ya da en azından sahilde geçirmiş. Örneğin Trabzon'da da var çok mor salkımlar ve erguvanlar ama İstanbul'la özdeşleşmiş. Çocukluğunu sahilde geçirmiş herkes için erguvan ve mor salkım tabii ki o günlere götürüyor. Nasıl hazan yaprakları bizim için sonbaharın ifadesi ise erguvan da baharın, dolayısıyla bize de baharımızı hatırlatıyor. Edip Cansever bahsetmiş İstanbul için, demiş ki İstanbul bir erguvan imparatorluğudur.
Evet.
Ve biraz önce de söylediğim gibi başka bir ülkenin kültüründe olsa tüm dünyayı kasıp kavurabilecek ölçekte bir noktaya getirilebilir belki. Biz bu konuda nedense çok mütevazıyız. Yani kendimiz belki komşumuzla, yakınımızla paylaşabiliyoruz ama emek verilmiş bu anlamdaki çalışmalardan çok haberdar olamıyoruz. Erguvan Ağacı ile Süheyl Ünver'in çok yakınlığı var. Onun sayesinde de hem İstanbul'da başlamış bir Erguvan Festivali, Erguvan Vakti Festivali denilebilecek, Erguvan Zamanı etkinlikleri hazırlanıyor. Hem de Bursa'da. Bursa'da bir geçmişi var. Osmanlı döneminde 14. yüzyıldan beri devam eden, şimdi canlandırmaya çalışıyorlar. Ama yine de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın İstanbul için yazdığı bir yazıda bir ifadesi var. Diyor ki adına bayram yapılacak bir çiçektir. Gördüğünüzde anlarsınız. Eğer yolunuz şu aralar bir sahile düşüyorsa Anadolu'da mutlaka bakılması gerek. Çünkü Erguvan'ın şöyle bir özelliği var. Güneydoğu, Uluslararası bir coğrafya kitabına baktım sabah. Güneydoğu Avrupa ve Asya'nın batısında açabilir en güçlü diyor. Anadolu yani hani başka bir yer tarif edilemez. Anadolu dememek için uğraşmışlar İngilizce bir kaynakta. Hani Güneydoğu Avrupa ve Asya'nın batısı tam da biz oluyoruz. Ve Erguvan bu yurdun çiçeği. Ve divan edebiyatında da kısa ömürlülüğüyle ilgili benzetmeleri var.
Neden?
Sevgilinin dudağına, yanağına benzetiyor. Fakat çok kısa ömürlü olduğu için... Zaten bahar çiçekleri kısa ömürlü doğrusu ama Erguvan o kadar dikkat çekici ki insan onu uzunca bir süre görmek, gözetmek, var olmasını istiyor. Görmek, gözetmek istiyor. O yüzden Gevheri'de var mesela. Yarın yana Erguvani geçişi yakar diyor. Yani hani kalıcı olmayışıyla yakar beni.
Baharın yüzümüze vuran esintisi gibi. O da kısadır ya. Demek ki bahar çiçekleri de öyle.
Ve zamanla yani çok hızlı böyle bir iki hafta içerisinde dönmesi ve başlangıcında çok çarpıcı bir renginin olması. Dediğimiz gibi herkesi çok etkiliyor. Süheyl Ünver ki Erguvan'la ilgili çok önemli çalışmaları olan biri, bir hocamız. O demiş ki Erguvan'a şiir söylemekle hani çaba sarf etmene gerek yok. Çünkü onu anlatamazsın. Kendisi şiirdir. Gör ve duy kafi. Örneğin İstanbul'a yolunuz düşüyorsa bugünlerde mutlaka Boğaz'da birkaç Erguvan ağacı görmek neredeyse hani bu memleketten olmanın vazifesi gibi bir şey.
Evet.
Bir de romandan bahsetmek isterim. Oya
Şimdi,
Baydar'dan.
Onu diyecektim. Belki Erguvan'ı göremeyecek yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Hiç değilse bu önereceğiniz kitabı okuyabilirler. Evet. Ya da Erguvan'la ilgili şiirleri okuyabilirler baharı özümsemek için.
Oya Baydar'ın Erguvan Kapısı diye bir romanı var. Romanın şöyle bir özelliği var, tasarım özelliği. Biz biraz kitaba meraklı olanlar için önemli bir dipnot. Kitap kapağı Ara Güler'in İstanbul'da çektiği bir Erguvan fotoğrafıyla yapılmış. Erguvan Kapısı ilginç, dört karakterin ağzından dile geliyor. Oya Baydar güçlü bir biçimde şunu yapmış aslında. Bizans'ı, bugünkü İstanbul'u, geçmişi, siyaseti güç sahibi olmayı ve bunun içinde bir baba kız sevgisini ve kuşaklar arası pişmanlıkları çok güzel kotarıp anlatmış. Tam da Erguvan zamanında başlayıp Erguvan zamanında biten bir roman. Çok keyifli bir roman. Biraz ürkütücü gelmiş kapsamlı sayfa sayısı olarak ama yine de İstanbul'u ve Erguvanları ve Erguvan'ın ya da bir çiçeğin bir ülkenin kültür tarihinde nasıl bir gücü olabileceğini gösteren iyi bir eser.
Evet.
Dinleyicilerimiz için hemen şunu da belirtmek isterim. Belki üzerine çalışınca içimde vicdan azabı oluştu Erguvan'la ilgili. Hakkını vermiyoruz derken şunu kastediyorum. 1. Mahmut 1735 yılında başta saray olmak üzere İstanbul'da çınar, ıhlamur ve erguvan ağaçlarının sayısının artırılması için bir ferman yazmış. Ve İzmit'te fideleştirilerek İstanbul'a ıhlamur, çınar ve erguvan ağacı fidanları getirilmiş. O kadar değerli ki erguvan ağacı. Biz Ankara'dayız. Bu iklimde pek yaşayacak gibi değil. Toprağı orası. varsayamacınızda hani denk geliyorsa hakikaten bir su vermek vazifemiz, kesildiğine rivayet ediliyor. Haberler var. Örneğin bu kentsel dönüşümle ilgili İstanbul'daki yapılaşma sırasında bazı erguvan ağaçlarına kıyıldığına dair ki dernekleri var, savunuyorlar. Herhangi bir ağaç değil ki herhangi bir ağacın da anlamı var. Erguvan bizim Anadolu tarihimizin çok önemli bir parçası. Hem edebiyatımızda hem de günlük hayatımızda.
Evet. Siz de çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Berna Kutluata. Haftaya yine birlikte olacağız. Sağ olun. Sinirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluata ile birlikteydik. Teşekkür ediyoruz tekrar.
Sağ olun.
Ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Geçti mevsim, ufukta göründü kar. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var.
Türkiye'de saatlerimiz 15.45'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Bir yazar konuğumuz var, telefon konuğumuz. Sayın Murat Özveri, Hayatın Sesleri'nin stüdyosunda. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, Sayın Murat Özveri, şimdi birazcık okçuluktan söz edeceğiz. Çünkü tarih öncesi döneme uzanıyor aslında okçuluk. Baktığımızda o mağara resimlerinde, duvar sislerinde görüyorduk. Ama şimdi bir geri dönüş yaşanıyor ve bu geri dönüşün yaşanmasında da adımı atan kişilerden birisiniz. Birazcık bu geri dönüşten söz edelim. Sonra da çıkardığınız kitaplar üzerine konuşalım. Buyurun lütfen.
Teşekkür ederim.
Şimdi biz teşekkür ederiz. Okçuluk
dediğiniz gibi ta prehistoriye kadar dayanan bir disiplin. Önceleri muhtemelen avlanma amacıyla geliştirilmiş galiba ok. Ama ondan sonra silah olarak hem cinsine karşı da insan bunu kullanmaya başlamış. Dolayısıyla savaş tarihinin de çok önemli bir parçası olmuş. Ama kökeninde avcılık var. Tabii prehistoriye ait dediğiniz gibi az sayıda duvar resmi var. Fakat sonra Proto historia ve historia, yani tarih, yazılı belgelere dayalı tarihe girdiğimiz zaman çok daha ayrıntılı bilgi edinebiliyoruz. Okçuluk ve okçuluğun tabii en önemli teçhizatı olan yay, ok vesaire hakkında. Bu kitapta Türk avcılık kültürüne ve bu kültür içinde yayın, Türk yayının önemini anlatan bir kitap. Ve asıl belki daha önemlisi, daha önce yapılmamış olması hasebiyle Türk yayının bugün avda nasıl kullanılabileceği ilgili bilgi ihtiva ediyor. Çünkü son birkaç on yılda geleneksel okçuluk adı altında tarihle bağları olan okçuluk disiplinleri bütün dünyada bir geri dönüş yaşıyor. Türkiye de bundan nasibini aldı. Özellikle son 4-5 senede oldukça hızlanan bir trend var. Tabii bunun neticesinde bu silahın tekrar avlaklara dönmesi de kaçınılmaz. Zaten bununla ilgili denemeler kulağımıza geliyor. Dolayısıyla bunun tekniğine uygun ve tarihi bağları bilinerek yapılmasının çok daha iyi olacağını düşünerek, hatta bunun bu çerçevede etik, yani avcılıkta etik, yay ve okla avlanmada hangi etik kurallara uyulması gerektiği gibi konuları da ihtiva eden bir kitap yazmayı uygun.
Evet, ilk kitap Türk Yay ve av hakkında galiba, değil mi? Türk yayı ve, evet, avı, dünü, bugünü ve uygulamalarının, evet, yer aldığı bir kitap.
Evet, evet. Daha önce 2006'da okçuluk hakkında merak ettiğiniz her şey diye bir kitabım yayınlanmıştı. Aradan geçen 12 yıl gibi sürede de hem askeri tarih çalıştaylarına sunduğum tebliğlerin kitaplara girmesiyle hem de bazı akademik ve popüler makalelerle konu hakkında yazmaya devam ettim. Ama avla ilgili bir şey yazma fırsatım olmamıştı. Oysa bu bizim Türk kültürünü ilgilendirmesi bakımından çok önemli. Bununla ilgili tabii akademisyenler çok sayıda makale, kitap kaleme almış daha önce. Yani Türk avcılık kültürü, askeri bürokrasiden arkaik Türk kozmolojisine kadar çok büyük etkiler yapmış bir şey. Ama bu, dediğim gibi, daha çok pratik yönüyle ilgili, yayın sahada nasıl kullanıldığıyla ilgili bilgi eksiklikleri vardı. Bunu tabii, bu işin pratisyeni de olmam sebebiyle ve konuyla ilgili bu son birkaç on yılda bir literatür de oluşması sayesinde yazıya dökme imkanı buldum.
Evet. Zor bir spor değil mi Sayın Murat Özveri?
Efendim, spor aslına bakarsanız pek çok spor savaş sanatlarından veya avcılıktan köken alıyor. Bugün atletizmi düşünün. İşte cirit, gülle gibi disiplinler, hatta koşular eskiden savaş için kişilerin kazanması gereken fiziksel beceriyi kazanma yolu olarak, idman olarak yapılan şeyler. Hmm. Dolayısıyla spor bir boş zaman uğraşı elbette. Fakat tabii kökeninde av veya savaş için kazanılması gereken beceriyi kazanma amacı yatıyor. Yani küçük bir kedi yavrusunun oyunu da aynı amaçlıdır. Aslında yırtıcı bir memeli olan insanın da yaptığı aynıdır. Zaten bugün modern tıp da uzun süre sağlıklı kalabilmek için, uzun yaşayabilmek için vücudun, yani fizik egzersizlerin gerekliliğini ortaya koyuyor. Doğayı gözlemlediğiniz zaman da bunu görüyorsunuz. Dolayısıyla spor tabii bugün uygarlaşmış insanlar için bir boş zaman uğraşıdır. Ama bize belki fizyolojik ve içgüdüsel olarak verilmiş olan görev yahut da sistemi devam ettirebilmek için yapmamız gereken bir şey. Yani bütün sporlar için bunu söylüyorum. alınır gibi görünüyor.
Evet, şimdi bu yazdığınız kitaplar doğrultusunda uluslararası bir projede de yer aldınız değil mi efendim?
Evet, Mounted Archery in the Americas diye bir kitapta Türk ve Pers atlı okçuluğu başlıklı bir bölüm yazmıştım. Bu 11 ayrı yazarın ayrı ülkelerden ayrı okçuluk ekollerini takip eden insanlar tarafından kaleme alınmış bölümlerden oluşuyordu. Hala var piyasada, bu bulunabiliyor yani Amazon falan gibi uluslararası kitap marketlerinde. Onun dışında da dediğim gibi akademik ve popüler makalelere imza attım bu geçtiğimiz 12 yıl için. Ama 12 yıl sonra ikinci kitap oluyor.
Evet. Efendim birazcık da bize Türk yay ve oklarından söz eder misiniz? Okçuluğun geri dönüş yaşandığı günümüzde neler söyleyeceksiniz?
Türk yayı çok nevi şahsına münhasır bir silah ve hatta spor aleti. Çünkü 15. yüzyıl başından itibaren ok meydanlarının tesis edilmesiyle hala savaş alanlarında değerli bir silahken bile bir spor aletine doğru evrimleşiyor. Dolayısıyla bizim kültürümüz bakımından sadece avla değil, aslında spor tarihimizle de çok ilgili. Hatta Osmanlı'nın alamet-i farikası sayılabilecek okun en uzağa atılmasını temel alan menzil okçuluğu denilen disiplin, Türk okçuluğunun dünyada tanınmasını da sağlayan disiplindir. Bugün hala geçirememiş rekorlar vardır 500 yıllık. Dolayısıyla yay tabii bu sportif başarılarda, gerek sportif başarılarda gerek askeri başarılarda ve gerekse avda kullanımında bu yay ve okların dönem için çok ileri sayılabilecek bir mühendislikle yapılmış olmaları rol oynamıştır. Hı hı. Türk yayları dört ayrı malzeme birlikte çalışacak şekilde yapılırlar. Yani ahşap bir iskeletin üzerine tendon, hayvan tendonu ve hayvan boynuzu yapıştırılır. Böylece yay çekildiği zaman yayın üzerinde meydana gelen kuvvetler ağaçtan bu kuvvetlere daha mukavim başka malzemelerce karşılanarak daha kuvvetli, daha kısa yaylar imal etmek imkanı doğar. Buna kompozit yay deniyor. Evet. Teknolojisi M.Ö. 3. bin yıla dayanıyor. Fakat Türkler bunu 20. yüzyıl başına kadar geliştirmeye devam ediyorlar. Yani Babür Şahlar, Safeviler gibi bu coğrafyada hüküm sürmüş diğer Türk hanedanları. Ama tabii ki Osmanlı'da. Yani Osmanlı yayı da 20. yüzyıl başına kadar bu menzil okçuluğunda gelişmeye devam ediyor. Kitapta da proto Türkler denebilecek Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan bir kısmı, belki Avrupa dili konuşması hasebiyle tam Türk sayılmayacak ama Türklerle kültürel açıdan kuzen olabilecek halkların yaylarından bugüne kadar gelişimi de anlatılıyor bu kitapta.
Evet. Şimdi daha fazla merak ettikleri varsa dinleyicilerimizin Okçuluk Merak Ettiğiniz Her Şey adlı kitabınızda bulabilirler. Ve şimdiki kitabınız Türkiye'yi ve Av Dünü, Bugünü ve Uygulamaları adlı kitapta okçuluk sporuyla ilgili her türlü detayı bulabilirler dinleyicilerimiz diyoruz. Okçuluğun geri dönüş yaptığı günlerde merak eden dinleyicilerimiz kitabınızdan daha detaylı bilgileri öğrenebilirler. Sayın Murat Özveri, çok teşekkür ediyoruz Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için. Kitabınız şimdiden hayırlı olsun. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun efendim.
Efendim.
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, yazar Sayın Murat Özveri Hayatın Seslerinin telefon konuğuydu. Ve işte bu telefon konuşmamızla bugünkü Hayatın Seslerinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın yine kimseye söz vermeyin lütfen. Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konu larımız, konuklarımız ve müziklerimizle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.